أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İsra FM'in kıymetli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü'nün siretini kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle ele alacağımız konu Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize atılan iftira hadisesi, ki İslam tarihi içerisinde ifk hadisesi diye bilinir. Bu hadisenin sonuçları üzerinde durmaya çalışacağız. Ardından Müslümanların güncel konusu olarak ortada duran Yahudilerle ilgili, Yahudilerin Müslümanlarla yapmış olduğu bir savaştan, İslam tarihi içerisinde büyük önem arz eden Hayber Savaşı'ndan ya da Hayber Gazvesi'nden bahsetmeye çalışacağız. Bugünkü dersimizi bu iki konu teşkil etmiş olacak. Önceki derslerimizi dinleyen kardeşlerimiz de hatırlamış olacaklar ki, biz ifk hadisesinin meydana geliş şeklini ya da bu hadisenin ortaya çıkarılış şeklini bir önceki dersimizde anlatmıştık. Ancak bu derste de sonuçları üzerinde duracağımıza göre kısa bir özetini verme uygun görüyorum. İlk hadisesi neydi? Nasıl meydana gelmişti? Bunun üzerinde kısaca durduktan sonra asıl önemli olan bu hadisenin Müslümanlara yansıyan tarafı, Müslümanlar üzerinde yapmış olduğu etki ya da İslam toplumu içerisinde meydana getirdiği yankıyı değerlendirmeye çalışacağız. İfk hadisesi, yani Hazreti Ayşe'ye atılan iftira, zina yapmış olduğuna dair iftira hadisesi kısaca şöyleydi. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin katılmış olduğu Beni Mustarik ya da diğer ismiyle Müreysi gazvesinde meydana gelmiş. Allah Resulü orduyla birlikte bu gazvenin bitiminde, neticelenmesinden sonra dönerken bir yerde konaklamış ordu ve bu ordunun konakladığı sırada istirahatten sonra da Allah Resulü orduya hareket emri veriyor. Ordu tümüyle hareket ediyor fakat Hazreti Ayşe o sırada defi hacetini, yani abdest bozma ihtiyacını gerçekleştirmesi hasebiyle ordudan uzaklaşmış. Dönünceye kadar ordunun karargahı, yani dinlenme yerini terk ettiğini görmüş. Neticede orada durup beklemiş. Ardından ordunun gerisinde olup biteni kontrol etmekle görevli Safvan bin Muattal adındaki sahabi de dönmüş, ordunun arkasını kontrol ederken Hazreti Ayşe'nin orada oturmuş olduğunu fark etmiş. Derken Hazreti Ayşe'yi devesine almış, hevdecine bindirmiş, kendisi de yaya bir vaziyette Hazreti Ayşe'yi orduya ulaştırmış. Tabi Safvan bin Muattal'ın ordunun arkasından Hazreti Ayşe ile birlikte yalnız başına geldiğini gören münafıklar, ki bu gazveye, bu savaşa münafıklar da bizzat katılmışlardı ganimet elde etmek amacıyla, münafıklar bu olayı görünce hemen fırsatı değerlendirmişler kendileri açısından ve Müslümanların arasına öylesine bir fitne salmışlar ki bu fitne gerçekten bir ay boyunca Medine'deki İslam devletini, yeni yeni oluşan İslam devletini bir hayli meşgul etmiş. Yine bu olayla birlikte Ebu Bekir'in evinde, Peygamber Aleyhisselam'ın evinde bir ay boyunca müthiş değişiklikler yapmış, insanların morallerini bozmuş, Müslümanların birkaç fırka ayrılmalarına sebep olmuştur. Hadis zatında daha sonra Kur'an'la da Allah'ın ayetleriyle de bu olayın aslı astarı olmadı ortaya çıkacaktı. Fakat olay gerçekten münafıkların istediği hedefe varmış ve Müslümanlar, peygamber, Hazreti Ayşe'nin bizzat kendisi ve onun ailesi bu olaydan müteessir olmuşlar, bir hayli etkilenmişler olumsuz yönden. Tabi bu olay İslam tarihine geçmiş. İslam tarihine geçmekle de kalmamış. Aynı zamanda Allah bu olayın ayrıntılarını değilse de kısa temaslarla birlikte Kur'an'da Nur suresinde beyan etmiştir. Olay eğer Allah tarafından Kur'an'a yerleştirilmişse, eğer bu olay Rabbimiz tarafından ayetleriyle açıklanmış, izah edilmişse, o halde bu olay Hazreti Ayşe ile sadece ilgili olan bir olay değildir. Ya da bu olay sadece peygamberin şahsıyla ilgili olan bir olay olamaz. Ya da bu olay sadece Ebu Bekir ailesiyle, sadece Medine toplumundaki Müslümanlarla ilgili bir olay olamaz, olmadı da zaten. Daha önceki derslerimize sık sık değindiğimiz bir cümleyi tekrar etmekte fayda mülahaz ediyorum. Bakınız, eğer İslam tarihi içerisinde meydana gelen bir olayın Kur'an'da yer aldığını görüyorsak, Kur'an bu olayı ele alıp bize izah ediyor, açıklıyorsa, mutlaka bu olay evrenseldir. Yöresel değildir. Sadece Medine'de birkaç şahısla ilgili bir olay değildir ki, Kur'an gibi evrensel bir kitaba yerleşmiş ve dolayısıyla bu olay anlatılmışsa, bu olay da evrensel olacaktır. Ne demek yani, bundan ne kastediyoruz? Bundan şunu kastediyoruz. Evet, bir yerlerde eğer Müslümanlar gelişmekte ise, bir yerde Müslümanların önderi konumunda olan insan herkes tarafından takdir ediliyorsa, bir yerde Müslüman toplum çevre kabileler, çevre ülkeler tarafından örnek gösteriliyorsa, şunu bileceğiz ki dün Medine'de münafıklar bu kampanyayı başlattıkları gibi, bugün de böyle gelişmekte olan bir devletin liderini ya da yönetici kadrosunu yıpratmak girişimleri mutlaka gündeme gelecektir. 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar bu kesindir. Ve şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Tıpkı Mekke'de 13 yıl boyunca müşriklerle mücadele eden Peygamber Aleyhisselam, nasıl ki müşrikler Peygamber Aleyhisselam'a değişik taktikler uygulamış, boş ver demişler ilk etapta, bu dava zaten bitecek demişler, hesaba katmamışlar. Derken davanın ciddiyeti anlaşılınca müşrikler tarafından bu kez hakaret safhaları başlamış, alay safhaları başlamış, bu da fayda vermeyince işkence safhaları başlamış, ara sıra uzlaşma girişimleri başlamış, Müslümanların putlara tapmak, kendilerini de Allah'a tapma düşünceleri gündeme gelmiş, karşılıklı tapışma olayları başlamış ve işte nasıl ki Mekke'de müşrikler peygambere böyle tedrici tedrici, yani aşama aşama Müslümanlarla diyaloğa ya da antipatiye girmişlerse, aynı şekilde Medine'de de Müslümanlara karşı münafıklar da aynı şekilde davranmış. Ya da bir başka söyleyişle, Allah Resulü de Medine'deki münafıklara karşı her zaman aynı tutumu sergilememiş. Mesela münafıklar ilk etapta peygamberin Medine gelişini normal karşılamışlar. Zaten gelecek, birkaç yıl sonra batıp gidecek, yok olacak düşüncesiyle fazla tepki gösterilmemiş. Derken davanın ciddiyeti anlaşılınca ufak çaplı bir takım başkaldırılar olmuş ama net ve açık bir şekilde değil elbette. Adı üzerine zaten münafık gizli bir şekilde yapacaktı. Ve bakıldı olmadı. Uhud Savaşı'na katılmışlardı 300 kişilik bir münafık grup. Onlar geri dönmüştü Müslümanların morallerini bozmak açısından. Ama varsın olsundu, peygamber öyle demişti. Varsın gitsinler, önemli değildi. Sadece onların katılacağı bir savaşla biz savaş kazanmayız, biliyorlardı Müslümanlar. Uhud'dan geri dönmüşlerdi. Münafıklar Yahudi ile Müslümanlar arasındaki bir takım tartışmalara, bir takım savaşlara varacak olaylar içerisinde bile münafıklar yine Müslümanlarla Yahudiler arasında ara buluculuk yapma girişimlerinde bulunmuş. Zaman zaman Yahudilerden tarafa tavır takınmış, zaman zaman düşmanlıklarını gizlemiş. Ve en son Hazreti Ayşe'ye atılan iftira hadisesinde de savaşa bizzat kendileri katılmış. Beni Müstalık ya da Müreisi gazvesi diye bilinen bu savaşa bizzat münafıklar kendileri katılmışlar. Katılmaların amacı elbette Müslümanların zaferini desteklemek açısından değil elbette. Elde edilecek ganimetlere konmak, ganimetlerde pay sahibi olabilmektir bütün dertleri. Ve neticede bu savaştan dönüşte de işte Hazreti Ayşe'ye zina yaptığı şeklinde bir iftira atan yine münafıklar olmuş. Yine bu savaşın dönüşünde Ensar ve Muhacir arasında kavmiyetçiliği ya da taassubu ya da ırkçılığı diyebileceğimiz bir takım kavmiyetçilik kıvılcımlarını tutuşturan da yine münafıklar olmuştu. Ve Peygamber Aleyhisselam bunlara karşı değişik şekillerde tavır takınıyordu. Gerçi Müslümanların bazen sabrını taşırıyordu. Zaman zaman Hazreti Ömer Peygamber aleyhisselamdan müsaade istiyordu. Müsaade et de şunların boynunu vuralım diyordu. Diğer ashab-ı kiramdan bir kısmı da böyleydi. Hatta münafıkların reisi Abdullah bin Übey'in oğlu bile peygamberden babasını öldürmek için, öldürebilmesi için izin istemişti. Peygamber müsaade etmemişti hiçbirine. Amaç neydi? Çünkü böyle bir durum gerçekleşmiş olsa Medine toplumunda, Medine dışındaki bütün kavimler, bütün topluluklar işte peygamber ashabını öldürmeye başladı diye yaygara koparacaklarından dolayı Peygamber aleyhisselam buna pek müsaade etmedi. Tabi böyle devam etmedi peygamberin münafıklara karşı tavrı. Ya daha sonralara bakıyoruz, Tevbe suresinde artık Peygamber aleyhisselamın tebliğinin, davetinin son noktasına yaklaşıldığı dönemlerde nazil olan ayet-i kerimeler içerisinde münafıklara karşı net bir tavrın sergilenmesi emredilir. Ve ölen münafıkların üzerinde namaz kılınmaması emredilir peygambere. Ya da namaz kılınması yasaklanır. Ve peygamberin münafıkların mezarı başına oturup dua etmesini yasaklıyor şiddette Rabbimiz. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ diye ifade eder Rabbimiz. Onlardan hiçbirisinin kabri üzerinde durma diye. Ve peygamber münafıklara karşı böylesine bir uygulama metodu ortaya koymuş ve geliştirmiştir. Tabi olaya dönüyoruz. İfk hadisesinde, yani Hazreti Ayşe'ye atılan iftira hadisesinde tabi peygamberin kendisi etkilendiği gibi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ayşe ve tüm Medine'deki Müslümanlar etkilenmişler. İftiranın ortaya çıkmasını hazırlayan münafıklardı. Fakat münafıklar bu işin vahim sonuçlarını iyi bildikleri için, bu sonuçlara da katlanmak istemedikleri için olayı başkalarıyla gerçekleştiriyorlardı. Yani bu iftiranın çuvalı kendileri, bu iftiranın, iftira çuvalının ağzı da başkalarıydı. İftirayı ortaya atanlar kendileri, iftirayı Medine'de yayan, yaygınlaştıran, yaygara koparan, kapı kapı dolaşıp bunu gündeme getiren de başkalarıydı. Mesela Mistah adındaki birisiydi. Mesela Hasan bin Sabit adındaki birisiydi. Yine Himne binti Cahş'tı, Peygamber Efendimizin hanımlarından Zeynep'in kız kardeşi Himne binti Cahş'tı. Bu olayda başı çeken insanlar. Fakat elbette eğer bu olay Hazreti Ayşe tarafından gerçekleştirmemişse, ki gerçekleştirmediğine inanıyoruz zaten ayetlere göre, o zaman Hazreti Ayşe de zaten inanıyordu. Eğer bu olay bu şekilde devam edecekse mutlaka günün birisinde Rabbi, inandığı Rabbi kendisiyle ilgili hükümleri bildirecektir elbette. Ve neticede gerçekten bu olay hakkında Nur suresinin ilgili bölümleri nazil olmuştu. 11. ayetten 20. ayete kadar, Nur suresinde 11. ayetten 20. ayete kadar bu olay anlatılır. Ki surede, Nur suresinde genelde aile ilkelerini, aile ile ilgili bütün prensipleri ihtiva eden bir sure olması hasebiyle de konuyla uygunluk arz ediyor, bakınız. Ve zaten Peygamber aleyhisselam da özellikle evlenen kadınlara, özellikle aile yapısını oluşturma girişiminde bulunan insanlara Nur suresinde zaman zaman tavsiye etmişti. Veya en azından Müslümanların gerçekten Nur suresi artı bir de Ahzab surelerini gerçekten okumalarında sonsuz faydalar var. Aile yapısını oluşturan fertler açısından, kadın erkek ilişkileri açısından, aile ilişkileri açısından bu iki surenin bilinmesi gerekiyor. Ve işte bu Nur suresinde de Hazreti Ayşe'nin bu olayı anlatılır. Biz kısaca ayetlerle bu konuyu desteklemeye çalışalım. 11. ayette itibaren Rabbimizin ifadelerine kulak verecek olursak şöyle buyuruyor. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler, bir iftira ile gelenler, sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir şey saymayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan bir ceza vardır. Onlardan iftiranın büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır. Yine Rabbimiz devam ediyor. Onu işittiğiniz zaman, yani Hazreti Ayşe ile ilgili iftira işittiğiniz zaman ya da benzer iftira işittiğiniz zaman, erkek müminler ile kadın müminlerin kendi nefisleri adına hayırlı bir zanda bulunup bu açıkça uydurulmuş bir iftira, bir sözdür demeleri gerekmez miydi? Ona karşı 4 şahitle gelmeleri gerekmez miydi? şahitleri getirmediklerine göre artık onlar Allah katında yalancıların ta kendileridirler. Tabi dört şahit getirmek bir tarafa, bir tek şahit bile getirilememiştir Hazreti Ayşe'nin bu olayında. Ve Rabbimiz devam ediyor. Eğer Allah'ın dünyada ve ahirette sizin üzerinize fazlı ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız dedikodudan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. O durumda siz onu, yani o iftirayı dillerinizle aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu kolay sandınız. Oysa o Allah katında çok büyük bir suçtur. Onu işittiğiniz zaman, birisine iftira atıldığını işittiğiniz zaman, özellikle de Hazreti Ayşe iftira atıldığını işittiğiniz zaman, bu konuda söz söylemek bize yakışmaz. Allah'ım sen yücesin, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer iman edenlerden iseniz, bunun gibisine bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt vermektedir. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Çirkin utanmazlıkların, fuhşun iman edenler içerisinde yaygınlaşmasından hoşlananlara dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Allah bilir. Siz ise hiçbir şey bilmiyorsunuz. Eğer Allah'ın sizin üzerinize fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten rauf, yani şefkat eden ve rahim olmasaydı, o zaman ne yapardınız siz, diyor Rabbimiz. Ve gerçekten bu ayetler indiğinde Hazreti Ayşe artık temize çıkıyordu. Adeta tezki ediliyordu. Allah tarafından beraat ediliyordu. Beraatların en güzeliyle, yeryüzündeki hakimlerin beraatıyla değil elbette. Rabbül Alemin olan Allah'ın beraatıyla Hazreti Ayşe beraat ediyordu. Bu işte uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı herkese açıkça ilan ediliyordu. Ve bununla birlikte hükümler de geliyordu. Tabi bu şekilde Rabbimiz tarafından Hazreti Ayşe'nin durumu açıkça ve net bir şekilde ortaya konduktan sonra Hazreti Ayşe'nin validesi, annesi ve babası Hazreti Ayşe'yi tebrik ederler. Kalk, peygambere teşekkür et, bak işte temize çıkarıldın şeklinde bir takım telkinlerde bulunurlar Hazreti Ayşe'nin annesi. Hazreti Ayşe de o bir ay çektiği sıkıntıdan dolayı, bir buçuk iki ay boyunca çektiği sıkıntıdan dolayı artık iyice bunalmıştır ki Hazreti Ayşe hayır diyor. Ben Muhammed'e teşekkür etmeyeceğim. Ben Rabbime şükredeceğim. Rabbime teşekkür edeceğim diyordu. Çünkü ayetleri indiren Muhammed değil, ayetleri indiren Allah'tı. Tabi Hazreti Ayşe'nin bu sözleri bir isyan değildi. Çünkü Muhammed Aleyhisselam da bir kuldu. Hazreti Ayşe kul olan Muhammed'in indirdiği ayetlerle değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirdiği ayetlerle tezkiye ediliyordu. Başkasıyla değildi ve Hazreti Ayşe peygambere değil Allah'a şükredeceğini haykırıyordu adeta annesine ve babasına. Ve tabi bu olayın içerisinde bir takım çıkarımlarda da bulunmamız gerekecektir. En başta şunu söylemekte fayda mülahaza ediyorum. İftiranın elbette amacı İslami hareketin lider kadrosunu dağıtmaktı. Ve gerçekten eğer bu ayetler inmeseydi, bu olayın iftira olduğu Allah tarafından belirtilmeseydi, Müslüman toplum içerisinde bir hayli yargılar koparacaktı. Çünkü kimileri peygambere geliyordu, Hazreti Ayşe'den başka kadın mı yok, sana bir başka kadın getiririz diyecek duruma gelen Müslümanlar da vardı içlerinden. Boş ver diyordu Hazreti Ayşe diyenler vardı. Tabii içlerinden bunun bir iftira olduğunu söyleyenler de vardı içlerinden elbette. Tabii neticede münafıkların yapmak istediği zaten buydu. Samimi olan Müslümanlar içerisinde böyle bir kampanya başlattıktan sonra artık oturup keyiflerine bakacaklardı. Ve bu ilk olayında kıymetli dinleyiciler, peygamberle ilgili özellikle iki tane durum ön plana çıkmaktadır. Birincisi, Peygamber Aleyhisselam'ın bir beşer olduğu, gaybi bilmediği ortaya çıkıyordu. Bu olay üzerinde şöyle bir iki cümle söylememiz gerekecek. Enteresandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe kendi hanımıyla birlikteydi yıllardır. Neticede aradan yıllar geçtikten sonra böyle bir iftira kampanyası karşısında Peygamber Aleyhisselam peygamberlik havasına girmedi. Bunun düzmece bir iftira olduğunu hemen ortaya koymadı. Ya da bir başkasına gidip şöyle kafasını iki elin arasına koyup ha bu işi yapsa yapmıştır ya da yapmamıştır şeklinde hemen bir kanaat belirtmiyordu. Ya da peygamber, nasıl olsa ben vahiy ile muhatabım, ben bazı şeyleri zaten bilirim, araştırma incelemeye gerek olmadan zaten Hazreti Ayşe'nin yapıp yapmadığını bilirim diyerek hemen oturmamıştı. Ve müthiş etkilenmişti Peygamber aleyhisselam. Bir ay boyunca Hazreti Ayşe ile konuşamıyordu. Evet, peygamber bu duruma gelmişti. Peki peygamber neden bilmiyordu? Tabii peygamber gaybı bilemezdi ki. Allah bildirmedikçe o durumu bilemezdi. Ve bilmediği için de müşavere ediyordu sürekli. Sürekli araştırıyordu. Acaba olabilir miydi ki? Ya da olsa nasıl olabilir bu? Sonuç ve sebepler ne olabilir gibi uzun uzun araştırıyordu Peygamber aleyhisselam. Yani günümüzde bazılarının zannettiği gibi, evet, vahiy ile desteklenen bu peygamber bile Allah gaybı bildirmese bilemezdi. E kaldı ki piyasada gaybden haber veren insanlara şaşıyorum gerçekten. Peygamber aleyhisselama vahiy ile muhatap olmasına rağmen Allah gaybı bildiremiyorsa, çok hayati bir mesele, İslam toplumunun var olma ya da yok olma mücadelesini verdiği bir durumda, çok kritik bir noktada başına gelen ya da karşılaştığı böyle bir olay sırasında bile Allah kendisine gaybı göstermiyorsa ya da peygamber bu durumda bile gaybı bilemiyorsa, günümüzdeki insanların gaybı bilme iddiaları nerede kalır acaba? Evet, gerçekten bu İfk hadisesinde peygamberin uzun uzun araştırarak sebebe ve sonuca ulaşması bize bunu gösteriyor. İkincisi de şuydu, önemli olan iki olaydan birincisi bu, ikincisi de şu, vahiy peygamber aleyhisselamın tek elinde değildi. En çetin şartlarda bile onun isteğiyle vahiy inmiyordu. Bakınız, bu iftirak hadisesinden sonra Allahu Teala ayetleri indirmeyi geciktirdi. Peki peygamberin elinde olsaydı, eşinin yani hanımının tebrih edilmesi, beraat edilmesi, yani böyle bir olayla uzaktan yakından bir ilişkisinin olmadığının ispat edilmesi sadedinde, acaba ayetin indirilmesi, vahyin indirilmesi peygamberin elinde imkanında olsaydı bu kadar geciktirir miydi? Müslüman toplumun içerisine bu kadar tefrika girmesine müsaade eder miydi? Elbette etmezdi. Ve bundan da anlıyoruz ki gerçekten peygamber aleyhisselamın elinde değildi. Vahiy onun tek elinde değildi. Vahiy indirmek Allah'a mahsustu. O dilerse inerdi vahiy, o dilemezse Müslümanlar başlarına peygamber, başlarına Muhammed gibi bir peygamber olsa bile artık teslim olmaktan, beklemekten başka çare de yoktu. Ve bu iftira kampanyası sırasında Kur'an ayetleri içerisinde dikkatimizi çeken önemli bir konu daha var. İftira kampanyası ile ilgili ayetlerde Kur'an fitneyi ortaya çıkaran münafıklara değil de müminlere sesleniyor. Evet, özellikle muhatap müminlerdir nedense. İftira olayını ortaya çıkaran oysa münafıklar, etkilenen müminler, Allah münafıkları muhatap kabul etmiyor da müminlere durumu anlatıyor. Neden? Çünkü fitneler münafıkların içerisinde kaldığı zaman tehlikeli olmaz kıymetli dinleyiciler. Ancak ortaya konan fitne Müslümanları etkilediği zaman tehlikeli olur. Bu gerçekten bütün olaylar için bu böyledir. Eğer fitne ve fesat gibi olaylar münafıkların içerisinde kalıyorsa, Müslüman saflarını etkilemiyorsa zaten pek fazla tehlikeli değildir. Ama Müslüman saflar arasında darmadağınıklığa sebep olabiliyorsa işte burada tehlike çalmaya başlamıştır. Ve dolayısıyla Rabbimiz burada özellikle Müslümanlara hitap ediyor. Çünkü Müslümanların kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Münafıklar zaten görevlerini yapacaklar. Başka bir şey de beklenmez ya. Çünkü yıllardır beklediler. Peygamber aleyhisselamın Medine'ye hicreti sırasında geldiler. Beklediler ki peygamber yok olsun gitsin davası. Ama olmadı. Savaşlar oldu, olmadı. En büyük savaşlarla güç toplandı müşrikler tarafından. Olmadı. Zaman zaman gizli destekler verildi. Yine olmadı. Zaman zaman başka tür davrandılar. Olmadı. Olmayınca da elbette iftira kampanyası başlatılacaktı. Çünkü Müslümanların dağınık bir hale gelmesinin en büyük gerekçelerinden de bir tanesi de buydu. Ve zamanımızda da zaten farkındaysanız eğer kıymetli dinleyiciler, aynı taktiklerle karşı karşıya kalmaktayız. Bir İslami hareketin ya da bir İslami cemaatin gerçekten muhterem bir reisi, eğer ekarte edilemiyorsa, saf dışı etkisiz hale getirilemiyorsa hemen bir iftira kampanyası başlatırsınız ve olur biter. İşte münafıklardan günümüz münafıklarına kalan en büyük ders ya da en büyük etki herhalde budur. Ve kıymetli dinleyiciler, özellikle idarecilerin herkesin hedefi olduklarını bilmeleri gerekiyor. Şüpheli konumlarda bulunmamaları gerekiyor. Burada bakınız, vahiyle desteklenen bir peygamber olmasına rağmen Muhammed Aleyhisselam, iftira ile karşı karşıya kalabiliyorsa, günümüzde temsilcilik görevini yapan, peygamber yolunun yolculuğunu yapan insanlar da aynı durumda düşebilirler. Peygamberlerine sürülen gerçekten bu çirkin iftira ya da lekeyi kendileri de her zaman beklemek zorundadır. Yani bunu derken şunu kastediyorum. Kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. En ufak şüphelere bile meydan vermemeleri gerekir. Hatta bu noktada aklımıza gelmişken şunu da söyleyelim. Allah Resulü başkalarının gerçekten yanlış anlaşılmasına müsaade etmemek için yanlış anlaşılması muhtemel olan olaylar karşısında çok enteresan tedbirlerle başvuruyor. Mesela günün birinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yanlış hatırlamıyorsam, Safiye validemizle birlikte yürürken sokakta karşı taraftan sahabi geliyor veya birkaç sahabi geçerken sahabileri durduruyor. Tabi ortalık karanlık olunca sahabileri durdurduktan sonra kendilerine diyor ki, bakınız diyor, yanındaki kadın benim hanımım Safiye'dir diyor, başkası değil ha diyor. Sahabe-i kiram birden şaşırıyor. Ne demek ya Resulallah? Yani senin hakkında bir şüphe mi oyacak kalbimize, mümkün mü bu? Allah Resulü diyor ki, olur ya diyor, şeytan kalbinize bir takım vesveseler getirebilir. Ne demek yani? Ha, peygamberin yanında giden bu kadın acaba kimdi? Hani tesettürlü tanınmıyor da acaba başkası olabilir mi ki diye o tür bir tereddütü bile peygamber zaman zaman izale etme yoluna gitmiş, bertaraf etme yoluna bu şekilde gitmiştir kıymetli dinleyiciler. Yine bu olay az önce söylediğim gibi eğer Kur'an'a geçmişse bir evrensel boyutu var ve bir hükmün indirilmesine neden olacaktı. Sanki olayın arkasında, perdenin gerisinde Rabbimiz olayı yönlendiriyor ki Nur suresinin ilgili ayetlerini indirsin ve Müslümanların üzerinde gerçekten uygulamalı bir şekilde, pratize edilmiş bir şekilde, adeta laboratuvara sokulmuş bir deney halinde Müslüman toplum üzerinde adeta uygulamayı koysun diyedir belki de. Olay böyle meydana gelmişti. Ve şunu söyleyeyim. Bakınız, Hazreti Ayşe'ye atılan bu iftirayla birlikte iftira durumunda Müslümanların takınacakları tavırlar da artık ortaya çıkıyordu. Rabbimiz bunu böyle belirtiyordu. Çünkü artık Nur suresinin bu 13. ayetini az önce de okuduğumuz gibi 4 tane şahidin getirilmesi gerekecekti. 4 tane şahit getirilmeyen bir olaya inanılmayacak ve değerlendirmeye de tabi tutulmayacak elbette. Ve dolayısıyla iftira ile ilgili ya da iftira benzeri olaylar konusunda Müslümanlar didik didik araştıracak. Acaba bunun şahidi var mı yok mu diye mutlaka araştıracak. Eğer şahit getirilemiyorsa sadece bir kişinin ortaya delilsiz, mesnetsiz bir şekilde bir olay ortaya koyması hemen toplumda kabul edilecek bir durum olmaması gerekecektir. Ve dolayısıyla da bu tür olaylar karşısında kendimizi de ölçmeliyiz kıymetli dinleyiciler. Bakınız, Hazreti Ayşe'ye atılan bu iftira kampanyası sırasında münafıkların bu tür dedikoduları karşısında Müslümanlar kendi aralarında konuşurlar. Ve gerçekten Ebu Eyyub el-Ensari'nin hanımıyla birlikte yapmış olduğu konuşma gerçekten bizim üzerinde özellikle durmamız gerekecek bir konuşmadır. Hazreti Ayşe ile ilgili olaylar Medine'de konuşulup dururken Ebu Eyyub el-Ensari'nin hanımı efendisine soruyor. Nedir bu durum diye. Yani olabilir mi ki Ayşe böyle bir şey yapabilir mi ki diye kendi kendilerine konuşurken Ebu Eyyub el-Ensari diyor ki hanımına diyor. Hazreti Ayşe'nin yerinde sen olsaydın. Evet, Ayşe senden daha hayırlıdır. Sen bunu yapmaya ihtimal vermiyorsun. Sen bile bunu yapacak bir durumda değilsin. Kendini öyle görmüyorsun, layık görmüyorsun da hiç Hazreti Ayşe'yi buna layık görmemiz mümkün mü? Evet, gerçekten böyle iftira kampanyalarıyla karşılaştığımız zaman hemen olayı kendi kendimize uyarlamaya çalışacağız. Yani kendimizden pay biçeceğiz. Acaba böyle bir olay meydana gelse ben yapar mıyım, yapmaz mıyım diye bunu elbette gündeme getireceğiz. ve konuşacağız. Kendimizden pay biçeceğiz. Fakat bu şu demek değildir ha. Yani böyle bir durumla karşılaştığımız zaman hemen hepsini temize çıkaralım. Yok canım böyle bir şey olmaz diye kesip atmak da demek istemiyorum elbette. Mutlaka incelenecek, araştırılacak ancak peşin fikir olarak ha doğruydu zaten beklenirdi. Yapsa bu yapmıştır diye hemen karar vermek, hüküm vermek Müslümanın takınacağı bir tavır değil elbette. Ve yine bu olayla ilgili olarak bir hususa daha değinmek istiyorum. Heva ve hevese uyarak, nefse ve arzuya uyarak şaya yaymamak ve böyle bir şeye alet olmamak gerekir. Mesela Zeynep binti Cahş Peygamber Efendimizin hanımı iken öbür tarafta kız kardeşi Himne binti Cahş var. Zeynep Hazreti Ayşe'nin kumasıdır peygamberin hanımı olarak. Hazreti Ayşe'nin kuması olmasına rağmen, ileriki hayatlarında kendi aralarında çekişmeler olmasına rağmen, zaman içerisinde de kıskançlık, kadınların gerçekten fıtratında zaman zaman ortaya çıkan bu tür şeyler Zeynep ve Ayşe arasında olmasına rağmen, Zeynep, Hazreti Ayşe ile ilgili bu olay hakkında zerre kadar bir kelime söylememiş ve Hazreti Ayşe'yi tebriyeden, temize çıkaran sürekli sözler sarf etmiştir. Hazreti Ayşe'nin böyle bir olaya karışmasına hiçbir zaman ihtimal vermediğini beyan ederken ve öbür tarafta aynı Zeynep'in kız kardeşi Himne ise bu olayın adeta başrol oyuncusu olmuştur. Ve zaten Ayşe de Zeynep'ten yana bir menfi şey de zaten söylemiyordu. Yine ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne Ebu Bekir ve ailesi ve ne de Hazreti Ayşe bu olayla karşılaştıktan sonra evet bunlardan hiçbirisi karşı bir iftiraya girişmemişlerdir. İftirayı yayanlar belli. Miftah'tır. Miftah adındaki kişi. Ya da Hasan bin Sabit'tir. Ya da Himne binti Cahş'tır. Bunlar bu iftira kampanyasını açık ve seçik bir şekilde Medine'de kapı kapı dolaştırıp yayarlarken sanki medya gibi günümüz basını etkisiyle bunlar Medine'de bu olay yayarken ne Ebu Bekir ailesi, ne peygamberin ailesi, ne Hazreti Ayşe'nin kendisi bunlara karşı menfi bir tutum takınmamıştır. Yani bunların attıkları iftiraya karşı iftirayla hiçbir zaman cevap verme aklarından geçmemiştir. Hani günümüzdeki insanlara baktığınız zaman birisi bana bir iftira attıysa ben de daha büyük bir iftira atmak suretiyle kendimi korurum düşüncesi vardır. Elbette bu yanlıştır. Ve Hazreti Ayşe, peygamberin ailesi gerçekten günlerce böyle etkilenmesine rağmen böyle bir şey akıllarından dahi geçirmemişlerdir. Ve neticede bir konu daha gündeme gelmesi gerekiyor. Fitneyi yayanlar cezalandırılmalıdır zaten. Ve bu olayın Kur'an'da yer alması nedeni de zaten budur. Çünkü Rabbimiz Nur suresinin 4. ayetinde de şöyle buyurmuştu. Bu olay meydana gelmeden önce ya da bu olay anlatılmadan önce şöyle diyordu Rabbimiz Nur suresi 4. ayette. Korunan iffetli kadınlara zina suçu atan sonra 4 şahit getirmeyenlere de 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık olanlardır. Evet, bu hüküm de bu olayla birlikte ortaya çıkıyordu. Uygulama da bizzat gösterilecekti. Ve ayet-i kerimeye dikkat ediniz bakınız. 4 tane şahit getiremediyse iftirayı yayanlar cezalandırılacak 80 sopayla. Bu da yetmiyor. Toplumda bir daha onların şahitliği kabul edilmeyecek. Yani bir olay sırasında gördüğünü ya da duyduğunu söyleme cesaretini bulamayacak bu insan. İftirayı ispat edemeyen bu insanlar artık toplumda bunun manası şuydu, adam yerine koymayacak. Söylediklerine hiç itibar edilmeyecek. Hiçbir zaman bir olayda şahitlik yapmayacak. Gördüm dese olay doğru bile olsa bunların gördüm demelerine, duydum demelerine inanılmayacaktı. Ve bu iftira suçunun cezası da bu şekilde kesinleşmiş oluyordu Hazreti Ayşe atılan iftira kampanyası ile birlikte. Peki ne oldu? Evet, Hazreti Ayşe ile ilgili bu olayı dilden dile dolaştıran, kapı kapı duyuran Miftah da, Hasan da, Himne binti Cahş da 80 sopayla cezalandırılıyordu. Tabi hemen burada gündeme bir soru gelebilir. Yahu bu iftirayı atanlar bunlar değildi. Bunu gündeme getiren bunlar değildi. Kimdi ya? Abdullah bin Übey bin Selül'dü. Münafıkların reisiydi bu. O niye cezalandırılmıyor? Hiç cezalandırılan insanlar içerisinde onun ismi geçmiyor. Neden acaba? Ha, çünkü az önce de söylediğimiz gibi çuval kendileri, ağız başkalarıydı. Abdullah bin Übey de böyleydi. İftirayı ortaya atan bizzat kendileri, perdenin gerisinde olayı organize eden kendileri, fakat kullandıkları insanlar da başkalarıydı. Mistah'tı, Hasan bin Sabit'ti, Himne bin Ticaş'tı ve dolayısıyla bizzat Abdullah bin Übey kapı kapı dolaşarak iftira kampanyasını ortaya koyduğu görülmemişti. Oysa diğerleri bizzat bu noktada çaba sarf ediyorlardı ki cezalandırılan da yine kendileri olmuştu. Evet, sonuç olarak bu olaydan ümmet zayıfladığı zaman, kıymetli dinleyiciler, Müslümanların ufak bir zaafı ortaya çıktığı zaman en ufak şayialar bile büyük etki yapar. İç yapıyı zayıflatır. Fakat ümmet cihad ile meşgul olduğu zamanlarda ise, Müslümanların sürekli cihada doğru gittikleri bir zamanda ise iftiralar etkisiz olmaktadır. Cihad ile pekişmiş kalplerin sağlamlığını da bu durum gösteriyor zaten bize. O güne bir dönelim. Gerçekten Müslümanlar bir cepheyi bırakıp bir başka cepheye koşuyor. Müslümanlar sürekli ellerinde kılıç, Peygamber aleyhisselamın komutanlığı adeta gündemde. Ve böyle bir durumda bu tür iftira kampanyaları hiçbir zaman etkisini göstermez. Ama Müslümanların bir an cihattan geri kaldığını düşünün. İşte bu tür iftira kampanyaları, bu tür hareketler, bu tür girişimler Müslüman toplum içerisinde gerçekten büyük tahribatlara neden olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Müslümanların cihat ruhuyla bezendikleri, Müslümanların cihatla haşir neşir oldukları dönemlerde elbette böyle şeylerin gündeme getirilmesine müsaade edilmediği gibi gündeme gelse bile etkisiz kalacağı da muhakkaktır. Ve gerçekten Hazreti Ayşe'ye atılan bu iftira kampanyasıyla birlikte, bu iftira olayla birlikte Müslüman toplum özellikle Nur suresinin ilgili ayetleri nazil olunca da gerçekten büyük bir rahatla kavuşmuş ve münafıklar da tabir yerindeyse yerlerinde oturup kalmışlardır. Evet kıymetli dinleyiciler, İfk hadisesi ya da diğer ismiyle Hazreti Ayşe'ye atılan iftira hadisesinde bu şekilde noktaladıktan sonra diğer ikinci konumuza geçiyorum. Hayber fethi, Hayber gazvesi ya da Hayber savaşı diye bilinen ve Peygamber Efendimizin Medine hicretinden 7 yıl sonra meydana gelen, hicretin 7. yılında meydana gelen bir olaydır, bir savaştır Hayber savaşı. Kıymetli İsra dinleyicileri, Hayber savaşı diğer savaşlardan farklıdır. Gerçekten farklıdır. Hayber'in diğer savaşlardan farkı savunma değil, taarruz savaşı olmasıydı. Bu çok önemliydi. Altını özellikle çizerek söylüyorum. Hayber savaşı diğer savaşlar gibi savunma savaşı değil, artık taarruz savaşıydı. Ve Müslümanların Hudeybiye'den sonra ilk savaşıydı bu. Hem de Medine dışında, hem de ilk atağa geçen kendileri olduğu bir durumda Hudeybiye anlaşmasından sonra yapmış oldukları ilk savaştı bu. Anlaşma ile müşrikler bertaraf edilmişti Peygamber aleyhisselam tarafından. Hudeybiye anlaşmasının maddelerinden bir tanesi oydu zaten. 10 yıla kadar savaş olmayacaktı. İşte müşriklerin etkileri ya da kötülükleri bertaraf edilmişti bu anlaşmayla. Kalan Yahudiler ise artık onların tehlikesi de bu savaşla ortadan kaldırılacaktı Hayber savaşıyla. Çünkü Medine'de bugüne kadar 3 tane kabile bulunuyordu, 3'ü de ihraç edilmişti. Kaynukoğulları, ardından Nadiroğulları, en son Hendek Savaşı'ndan hemen sonra Kureyzaoğulları Yahudileri Medine'yi terk etmek zorunda bırakılmışlardı. Kimileri kılıçtan geçirilmek suretiyle, kimileri sadece bırakılmak suretiyle. Ve bunlar Hayber'e yerleşmişlerdi büyük çoğunluğu. Hayber, Yahudilerin bir merkezi haline gelmişti. Hayber, merkez haline geldiğine göre ve sürekli Müslümanların gerçekten yok edilmesi noktasında planların, tuzakların, komploların kurulduğu bir üst haline geldiğine göre buranın yok edilmesi gerekiyordu. Peygamber aleyhisselam da bu düşünceyle Hayber'in ya da Hayber Yahudilerinin artık hakkının verilmesi gerektiği kanaati oluşmuştu. Artık Yahudi tehlikesinin de tıpkı müşrik tehlikesinin bertaraf edildiği gibi artık bertaraf edilmesi düşüncesi yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Ve Hayber önemlidir kıymetli dinleyiciler. Hayber deyip geçmeyeceğiz. Hayber savaşının sonucunda gerçekten Müslümanlar basit bir fetih kazanmamışlar. Evet, belki de Müslümanların şu ana kadar yapmış oldukları en uzun süreli savaştır. Ve üstelik Medine'nin çok çok uzaklarında yapılan bir savaştır bu. Yaklaşık 150 kilometre Medine'nin kuzeyinde olan bir yerdir Hayber. Daha önce Hendek Medine'deydi. Uhud Medine'nin yakınındaydı. Bedir fazla uzakta değildi. Diğer gazveler fazla uzakta değildi. Oysa Müslümanlar bu kez Hayber'de 150 kilometrelik bir uzaklıktaydı ve bunlarla savaşılıyordu. Ve dolayısıyla Hayber gerçekten önemliydi. Bakınız, Hayber'in Müslümanlar tarafından fethedilmesi, Yahudilerin Hayber'i terk etmeye zorlanması, Hayber Kalesi'nin Yahudiler tarafından kaybedilmiş olması Müslümanlar açısından değil sadece, Yahudiler tarafından da büyük bir etki, bir tepki uyandırıyor. Hatta Hayber'in fethedilmesinden günümüze kadar halen aynı acılarını çekmektedirler. Yahudilerin gerçekten kuyruk acısı hissettikleri bir noktadır Hayber. Hayber'in yok edilmesi, Hayber'in ele geçirilmesi, Hayber'in kaybedilmesi. Dededen toruna, nesilden nesile Hayber yenilgisi anlatılmıştır Yahudiler tarafından. Sürekli Hayber'in intikamıyla büyütülmüş nesiller, Hayber'in intikamı almak için nesiller öylece büyütülmüş Yahudiler tarafından. Ve bakınız, çok önemli bir ifadeyle bunu ispat etmek mümkün. 1967 yılında, hemen bu asrımızda son çeyreğinde, 1967 yılında Arap-İsrail Savaşı meydana gelmişti. Ve o savaş sırasında İsrail Kudüs'ü işgal edince, kıymetli dinleyiciler, Kudüs'ü işgal edince o dönemde İsrail'in savunma bakanlığını yapan Moshe Dayan, işgal etmiş olduğu Kudüs'ü kastederek bakınız ne diyordu. Diyordu ki İsrail'in savunma bakanı, bu yani Kudüs'ün işgal edilmesi Hayber'in karşılığıdır. Evet evet, Moshe Dayan böyle diyordu. Kudüs'ün işgal edilmesi Hayber'in karşılığıdır. Ve bunun böyle demesi de gerçekten Hayber'in önemini bizzat bize gösteriyor. Hem de 14 asır sonra. Evet, 14 asır sonra Yahudiler Kudüs'ü işgal edince Kudüs'ü Hayber'e alternatif olarak ortaya koyuyorlarsa, Hayber'in intikamını aldıklarına kanaat getiriyorlarsa, hala Hayber Hayber diye dert yanıyorlarsa, içleniyorlarsa, öyle zannettiğimiz kadar basit bir fetih değil Hayber fethi. Ve bakınız, zaman zaman Arapça ezgilerimize de söz konusu edilmiş Hayber Hayber ya Yahud, Ceyşu Muhammed Seufe Yaud ifadesi sürekli geliyor, mırıldanıyor Müslümanlar tarafından. Ey Yahudi, ey Yahudi, Hayber'i hatırla, Hayber'i hatırla diye Müslümanlar nida ediyor. Ve Ceyşu Muhammed Seufe Yaud, Muhammed'in ordusu hemen gelecek. Çünkü Muhammed'in ordusu onları perişan etmişti. Onları darmadağın etmişti 14 asır önce. Ve şimdi 14 asır sonra Müslümanlar da Yahudilere aynı şeyi söylüyor. Muhammed'in ordusu, yani biz, yani siz, aynı düşünce, aynı ideal, aynı amaç ve maksatla işte geliyoruz, geleceğiz diye Yahudileri korkutuyorsak, Hayber'i hatırlatarak korkutuyorsak, bu basit bir fetih değil, basit bir savaş değil elbette. Ve tabi Hayber yeri ve stratejik konumu açısından da önemlidir. Sağlam kaleleriyle ve ziraate elverişli alanlarıyla da meşhur bir yerdir Hayber. Ve bu noktada da fethedilmesi gerekiyor. Sebebi neydi peki? Sebebin az önce izah ettiğimiz gibi Hendek Savaşı'nın hazırlayıcılarıydı onlar. İslam aleyhine komploların düzenlendiği bir üstü, bir merkezdi, bir şehirdi ya da bir köydü Hayber ve Müslümanların yok edilmesi planlarının en fazla düzenlendiği bir yerdi. Hendek'i de bunlar hazırlamıştı ve dolayısıyla bunların yok edilmesi gerekecekti. Ve işte bu düşünceyle, bu amaçla Peygamber aleyhisselam Hayber Yahudiler üzerine yürümüştü. Hem de haber vermeden, hiç kimseye danışmadan, yani daha doğrusu Yahudilerin bir bilgisi olmadan, hiç de beklenmedik bir anda, küçük bir grupla savaşa karar veriyor. Ve özellikle Hudeybiye anlaşmasına katılan 1400 ya da 1600 kişilik bir grup peygamberle birlikte Hayber fethine katılıyorlardı. Ve peygamber bu grupla birlikte Yahudileri adeta tarihleri boyunca unutturmayacağı güzel bir ders verecekti. 14 asır bile geçse hala içlerinde bir acı bırakacak bir ders verecekti. İşte Hayber'in bu durumunda, bu dersimizde zamanımız el vermeyecek, belki anlatmayacağız. Ancak Hayber'in bu noktadan itibaren gelişimini, savaşın meydana gelişini, savaşın sonuçlarını gerek İslam, gerek Yahudi toplumu üzerindeki etkilerini önümüzdeki derste inşallah anlatmaya çalışacağız. Bu düşüncelerle bir dahaki dersimizde birlikte olmak temennisi ve dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum.